Ayrım 11. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 186. Fotoğraf. Şüphesiz ki hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur söylenen o sözün. Yani zerre kadar değeri ve önemi yoktur. Yani Avrupalı bir mebus söyledi diye Türkiye Mustafa Kemal'in resmini duvarlarından ve yüreklerinden indirecek değildir. Yok öyle şey. Sırf bir önceki kralın zürriyetinden geldi diye AB'nin en kral demokrasilerinde duvarları taşlı muktedirlerin resimleri süslerken, ki süslesin varsın, bizde bir sakıncası yok, hesapsız kitapsız, emirsiz kumandasız duvarlara mıhlanan o fotoğrafı kim sökebilir ki? Niye söksün? Atilla İlhan'ın sevgilisine dediği gibidir yani. Adını mıh gibi aklımızda tutuyoruz. Resmini de. Yok öyle bir şey. Kimsenin öyle bir şey isteyeceği de yok. İki işe yarar belki söylenen iki cümledensiz söz. AB karşıtlarının eline koz verir, bir Atatürk karşıtlarının içi boş ve loş putçuluk edebiyatına gaz verir, iki. Ama hiç kimse merak etmesin işte. Medeniyet saatinin tik takları vurur. O fotoğrafta o saatin yanında asılı durur. Saat vurdukça, fotoğraf durdukça kim korkar tek dişi kalmış hurafelerden? Fotoğraftaki adamın AB'ye karşı tavrını kim biliyor gerçekte? Kökleri Napolyon'a uzanan birlik için ilk somut adımı İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk onun attığını kim hatırlıyor? Evet, Türkiye başlangıçta dışlanırken Almanya ve İtalya'nın çabalarıyla Avrupa Birliği'ni oluşturmak için kurulan komisyona çağrılıyor. Ve fotoğraftaki adam Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı 1931 Mayıs'ındaki Avrupa Komisyonu'na gönderiyor. Git katıl bakalım diyor. İlk adım o zaman atılıyor. Kim hatırlıyor? Oysa tıpkı mütareke günlerinde olduğu gibi müzakere günlerinde de fotoğraftaki adamın tavrı lazım olabilir herkese. 9 Haziran 1921. Savaş sürerken Fransız Sömürgeler Nazırı Bouillon Ankara'ya gelir. Fransızlarla bir anlaşmaya varmak hem vatanın bir bölümünün işgalden kurtulmasını sağlayacak hem de Ankara'nın Avrupa ile ilk barış anlaşması olacaktır. Kendisini Ankara Garı'nda Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey karşılar. Yusuf Kemal, Mustafa Kemal'e gelir. Paşam, bu zata bir yemek vermem şart. Kınacızadelerden masa ve sandalye temin ettim. Ama bizde 12 kişilik yemek takımı yok. Ankara eşrafında da bulamadım. Emretseniz de İstanbul'dan temin etsek. Mustafa Kemal, hariciye vekiline döner. Bu zatı Ankara istasyonunda beraber karşıladık. Tören bölüğünün perişan halini gördü. O buraya bu yokluk içinde senin istilaya nasıl karşı koyabildiğini anlamak ve kavramak için geldi. Şimdi sen üzerinde Turay'ı, Garray'ı, Osmani, Fafur takımlar içinde yemek ikram edersen adam, bu da Baba Ali'nin devamı der ve çeker gider. Bence sen onu meclise götür, orada milletvekillerinin mektep sıralarında üçer üçer oturduğunu, tek kazandan pişen mercimek bulgurun tahta kaşıklarla yendiğini, Taşhan'da bir odada, üçünün beşinin yer yataklarında yattığını görsün. Bir celsede bulundur ve vatan meselelerini nasıl enine boyuna, kılı kırk yararak en hayırlı neticeye bağladıklarını görsün. Seni görünürdeki imkanlarınla değil, gayelerinin yüceliğiyle kavrar ve anlaşma için karşına oturur. Ve 6 Ağustos 1924, Lozan Konferansı'nda Amerikan heyetinin başkanı Grew, zamanın ABD Dışişleri Bakanı'na şu mektubu gönderir. Bugün Türk delegasyonu ile imzaladığımız anlaşma bizim elde etmek istediklerimizden uzaktır. Bu anlaşma Türklerden koparmak istediğimizden çok daha fazlasını bizim Türklere verdiğimizin belgesidir. Orijinal planı önce biz Türklerin önüne koymuştuk. Fakat Türklerin kendi planlarını bizimkinin yerine geçirili vermiş bulduk. Böylece ana fedakarlıklar masanın karşı yanına yani bize düştü. Nasıldı o şiir? Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ey koca çınar! Kimi zaman türküdeki gibi çarşambayı, kimi zaman Trakya'yı alır sel. Sel gider, kumu kalır geride, yüreklerde de yası ölenlerin. Evini barkını kaybedenlerin acılarını da bilen bilir. Ve sonra o hiç bitmeyen tartışmalar. Kimi dere yatağını ev yapan fırsatçıları suçlar, kimi o bölgedeki ya da beldedeki belediyeleri ya da merkezi yönetimleri, altyapı noksanlıklarını filan. Oysa doğanın engel tanımayan öfke dalgalarına karşı herkes topyekün suçlu, herkes çaresizdir aslında. Bir bakıma doğanın intikamıdır yaşananlar, doğayı acımasızca katleden suçluların cümlesinden, cümlemizden intikamıdır doğanın. Asıl hangi açılımı konuşmalıyız öyleyse? Zaman tünelinde yapacağımız bir yolculukta bu ülkenin bir koca çınırı hatırlatacak bizlere. Sene 1996'dır. Yani Kürt açılımını filan konuşmak hayli zordur o vakitlerde. Yaşar Kemal de yargılanır yazdıklarından. Cezası aynı konuları hiç konuşmamak, hiç yazmamak kaydıyla 5 yıl ertelenir. Siyaset meydanı ilk ve son kez konuşmak üzere davet eder Yaşar Kemal'i. Daveti kabul eder Yaşar Kemal bir şartla. Kendisiyle birlikte bir kişi daha olacaktır programda. Onun kim olduğunu o gün söyleyecektir. Yaşar Kemal'e göre Türkiye için ondan daha önemli biri yoktur. Herkesin aklına bir yığın isim gelir ama kimse doğru bir tahminde bulunamaz. Ve o gün gelir çatar. Program başlar, bir saat kadar kendisi konuşur, Türkiye'ye kimsenin onun kadar sevdalı olamayacağını anlatır. Şahidi İnce Mehmet'tir. Akça Saz'ın ağlarıdır ve de Ağrı Dağı'dır yücelerden yüce. Türkiye'yi bölme iddiası ağır bir hakarettir onun için. Ama der, benim söylediklerimin önemi yok. Türkiye'yi gerçekten sevenler beni değil, onu dinlemeli. Ve sürpriz konuğu o çağırır. O konuk hiç ama hiç kimsenin beklemediği biridir. Beyaz taşları ve beyaz sakalları ve kırmızı süveteriyle içeri giren adam Hayrettin Karaca'dan başkası değildir. Ve der ki Yaşar Kemal, bu adam bu vatanı hepimizden çok seviyor. Bu ülkenin topraklarının bir karışını bile koparmaya kimsenin gücü yetmez. Ama sorun bakalım ona, vatan topraklarımız nasıl kopup gidiyor bizden? Bu vatanı seviyorsak, beni, sizi değil, onu dinlemeliyiz. Herkesi şaşırtan bir konuşmayla mikrofonu Hayrettin Karaca'ya bırakır. Ekrana Yaşar Kemal için kilitlenen milyonlarca insan o gece saatlerce Hayrettin Karaca'yı dinler. Neler mi söyler Karaca? Bugün hepimizi derinden yaralayan sel felaketiyle ilgili asıl duymamız gerekenleri. Türkiye'de erozyonla savaş ne yasal ne sosyoekonomik yönden rayına oturmuştur der. Bunun sonucu olarak toprak servetinin yanı sıra sık sık sel felaketleri meydana gelmektedir der. Ve finali tam da Yaşar Kemal'in vermek istediği mesajla noktalar. Türkiye yılda 1 milyar 400 milyon ton toprak kaybediyor. Böyle der. Büyük Çınar'ın dediği doğrudur. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bir karış toprağını da kimse alamaz elinden. Lakin her yıl 1 milyar 400 milyon ton toprağın kaybını seyrediyor işte herkes. Farkında mısınız? Farkında mıyız? Koca Çınar o gece işte bu ülkenin bir başka memleket sevdalısıyla Hayrettin Karaca ile bir araya gelip bu farkındalığı yaratmaya çalışır. İki emektar omuz omuza verip tüm Türkiye'ye büyük bir ders verirler. Onca yıl olamadıysak şayet umarım bugün, hadi yarın bu dersin farkında oluruz. Bu toprakları gerçekten seviyorsak. Bu da gelir, bu da geçer mi? Sezen Aksu bir vakitler ana haber bültenimize canlı yayında konuk olup bu türküyü ilk kez seslendirirken ekranda Senirkent'te selde ölen 74 yurttaşımızın haberleri geçiyordu. Ve Türkiye bu türküyle ağlıyordu. Türkiye doğudan batıya ortak bir kederi daha yaşıyordu. Yaslarımızı ağıtlarımızla teskin edeceğiz tamam. Lakin zamanın unutkanlığına sığınıp bu da gelir, bu da geçer diyerek geçecek miyiz? Geçecek miyiz? Kasketin altındaki adam. Kasket yıllar sonra yeniden siyasetin gündemine girince, kasketin asıl sahibinin duruşunu zamanda bir yolculukla hatırlamanın ve hatırlatmanın tam vaktiydi. Böyle bir tarih yolculuğu, bugünkü muhalefet liderlerinden bugünkü iktidar aktörlerine kadar herkes için yararlı olabilirdi. Bülent Ecevit, uzun siyasi hayatında aslında çok kısa sürelerle iktidar olmasına rağmen, Türk dış politikasının en radikal ve başkaldıran kararlarını imza attı. Doğru yaptı, yanlış yaptı ayrı. Ama ne yaptıysa hep, her şeye ve herkese rağmen yaptı. İlki, haşhaş ekiminde yaşandı. Daha başbakanlığının ilk aylarıydı. Amerika, sakın haşhaş ekme, dedi, ekti. Ardından Kıbrıs'taki faşist Atina darbesi geldi. Amerika, sakın Kıbrıs'a çıkma, dedi, çıktı. Ve ikinci başbakanlık dönemi. Bugünlerde herkesin konuştuğu Filistin sorununda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en radikal adımı kim attı dersiniz? Amerika, sakın atma dedi, attı. Yıl 1978'di. Filistinli gerillalar Ankara'da Mısır Büyükelçiliğini basmıştı. Ecevit, krizi çözmek için ilk kez PKÖ temsilcilerini Ankara'ya çağırdı. İşgalin daha fazla kan dökülmeden bitmesini sağladı. Ama asıl beklenmeyen ve dünyaya meydan okuyan adımı sonradan attı. En başta Amerika, bütün Batı dünyasının terörist ilan ettiği Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tanıdı, PKÖ başkente temsilcilik açtı. Amerika açmasın dedi, açtı. Yetmedi, Batı dünyasının ve Türkiye'deki sağ muhalefet partilerinin istenmeyen adam ilan ettiği Yaser Arafat'ı Ankara'ya davet etti. Amerika sakın etme dedi, etti. Yaser Arafat ömrü boyunca Ecevit'e bu vefa duygusuyla yaşadı. Yıllar sonra sürgünde kendisiyle görüşen ünlü Türk gazetecisinden dinleyin. Tam odadan çıkarken kulağımı eğilip fısıldadı. Ecevit'e söyle, o benim kardeşimdir. Ne istiyorsa, ne gerekiyorsa, ne yapabileceksem bileyim yeter, emrindeyim. Arafat unutmamıştı, hem kendisinin hem TKÖ'nün dünyada tanınmasını sağlayan en cüretkar adımı Ecevit atmıştı. Belki de Filistin sorununun tarihini değiştirmişti. Bitmedi. Son koalisyon iktidarı dönemiydi. Irak'a Amerikan müdahalesinin geliyorum dediği yıllardı. Ecevit, devletin zirvesiyle de zaman zaman ters düşerek müdahaleye karşı çıkıyor ve Bağdat'a yakın bir görüntü veriyordu. Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in, Bağdat, Tarık Aziz'in Ankara ziyaretleri peş peşe geliyordu. Washington, gitmesin diyordu, gidiyordu. Gelmesin diyordu, geliyordu. Bitmedi. İsrail ile ilişkilerdeki kırılma da aslında Ecevit'in başbakan olarak yaptığı ve o güne kadar bir Türk hükümetinden gelen en sert açıklamayla başlıyordu. Nisan 2002'de Batı Şeria ve Cenin kamplarındaki katliam için dünyayı şaşırtarak soykırım diyordu Ecevit, soykırım. İsrail'e kimse bunu söyleyememişti o güne dek. Söyleme dediler, söyledi gitti. Evet böyle biriydi kasketin altındaki. Ekme dedi ekti, çıkma dedi çıktı, açma dedi açtı, yapma dedi yaptı. Sonra ne oldu? Attığı bu adımların bedelini kendi siyasi hayatında ödedi, ödetildi. Asala teröründen büyük ekonomik krizlere kadar Türkiye'nin başına sarılan belalarda acep bu söz dinlemezliğin eseri miydi? Bilmiyoruz. Bir sebep-sonuç ilişkisi kurmuyoruz. Sadece önce bunlar oldu, sonra da bunlar yaşandı diyoruz. Yargıyı tarihe bırakıyoruz. Bir de şunu diyoruz. Kasketin altındaki şair ruhlu adam hep o halkçı söylemlerden ibaret değildi diyoruz. O kasketin altında bir de baş kaldıran bir adam vardı diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Hayat temize çeker her şeyi. Kimimiz için uzun, upuzun, kimimiz için hiçbir şey görülmemiş, hiçbir şey yaşanmamış kadar kısadır ömürler. Benim daha 20'li yaşlarının başındayken kaybettiğim arkadaşlarım oldu. Ne gördüler, ne yaşadılar ki hayatta. Bırakın ülkenin ve dünyanın geçirdiği devasa değişimleri, ama bir cep telefonundan, hatta televizyondan habersiz gittiler dünyadan. Oysa aynı haftalarda, aynı aylarda dünyaya gelmiş, ilk gençlik yıllarını birlikte arşınlamıştık. Bazen onlardan, sadece onlardan sonra yaşadıklarımızı hatırlayınca ne kadar yorucu geliyor geçen zaman. Acılar, sevinçler, mutluluklar, kederler, başarılar, başarısızlıklar, doğrular, hatalar, korkaklıklar, cesaretler, nice engellerle dolu hayat gailesinin ortasında uzun, çok uzun yolculuklar. Ve bir gün, o yorucu yolculuğun sonunda derin bir uykuya teslim olur göz kapakları. Ve uykudadır artık yaşanmış bütün hatıralar. Bu kadar. Ömrümüzün çoğunu paylaştığımız adamın derin uykusuna bakarken, karmakarışık bir duygular sarmalında, bir hayat muhasebesinde mola verdi zihnimiz öylesine. Öylesine. Ecevit derin bir uykuda şimdi. Uykuya yatırdığı hatıralar bizim de hatıralarımızdır. 20'li yaşlarımızın başından beri yaşadıklarımızdır. Onu ilk kez ne zaman görmüştüm? Bir ada vapurunda, serin bir bahar sabahı. Koltuğunun altında yıpranmış bir evrak çantası, çay içiyordu tek başına. Heybeliada iskelesinin birbirinden habersiz yolcularıydık. Biz pazartesi sabahı yatılı okulumuza dönüyorduk. O, adada mukim İsmet Paşa'ya, yani genel başkanına haftalık rapor vermeye gidiyordu besbelli. Evrak çantasında genel sekreterin siyaset notları olmalıydı. Ortanın solunu görüşecek olabilirler miydi? Kim bilir? Yıllar ama çok yıllar sonra gazeteci kimliğiyle karşısına geçip sorular sorduğumuz Ecevit'e o pazartesi tesadüflerinden hiç söz etmedik. Bir önemi de yoktu zaten. Yolculuk işte. Aynı vapurlarda her gün aynı iskelelere doğru yola çıktığımız yolcuların kaçından haberdarız? Kim bilir, belki de kaç kez kesişmiştir yollarımız farkında olmadan sonraki zamanlarda. Ama ne olacak ki? Yolculuk hepimiz için biter işte aynı limanda. Şu sonsuz evrendeki mavi kürede aynı zaman dilimini paylaşınca, özelde ve genelde yaşanmış ne çok hatıra düşüyor işte insanın aklına. Özeli de geneldir aslında söz konusu Bülent Ecevit olunca. Yani size gösterdiği nezaket ve zarafet asla size özel değildir, bilirsiniz. Siz onun inceliğinden nasibinizi aldıkça kendinizi özel hissedersiniz ama bunun onun kişisel özelliği olduğunu bilmeniz zerrece azaltmaz size hissettirilen saygının kalibresini. Herkese saygı duyan adam, sonunda herkesten saygıyı da hak eder derin bir uykunun bekleme odasında. Ya genelde, ya hep birlikte yaşadıklarımız, ya dağlara taşlara kendiliğinden yazılan kara olan sloganları, çok sonraki liberal yıllarda öyle bir dağa bir tek kelime yazılsın diye kim bilir kaç milyon reklam doları harcamıştır siyaset dünyasının erbabı. Umut ki en çok ihtiyacımız olandır kelimeler arasında. Barış ki en çok özlediğimiz sözcükler diyarında. Özgürlük ki en çok gizlenendir kalın ciltli ceza yasalarının kapakları altında. Kasketli ve başörtülü Anadolu halkının muhafazakar dünyasında bu kelimeleri dillere pelesenk eden adamın mucizesine Ecevit şapkası çıkarılmaz mı? Kelimeler değildir, dikkat, kavramlardır. Mavi gömlekli adamın inadıyla zihinlere çakılan, ya dürüstlük fasikülüyle siyaset kitabında açılan bağlayıcı referans, birçok şükranla anılacak hatıra, belki bir kısım hata, ki insana mahsustur tamamı da, hele bu kadar uzun, bu kadar meşakkatli bir yolculuğun yolcusu olunca. Lakin unutmayın ki, hayat sonunda temize çeker her şeyi. Anlar son tahlilde yapmak istediğinizi, verir karnenizi. Acele barış. Barış Manço hem özel yaşamında hem de televizyon programlarında şaşırtıcı bir hızla konuşurken gerekçesi hiçbirimizin aklına gelmemişti. Oysa acelesi vardı. Sanki benim fazla vaktim yok, söyleyeceklerimi çok çabuk söyleyip gideceğim der gibiydi. Çabuk çabuk söyledi ve gitti. O kadar çabuk gitti ki onun kadar hızlı düşünemeyen ve konuşamayan bizler henüz tam olarak da algılayamadık kaybını. Belli ki acısı sonradan koyanlardan olacak barışta. Her geçen gün daha çok acıyacak içimiz. Çünkü her geçen gün hayatımıza yarattığı boşluk daha da büyüyecek. Azaldığımızı anlayacağız. Her gün azar azar azalacağız. O zaman yağmurlu ve karanlık bir güne uyanan Türkiye'de barışın ölüm haberini duyanların dudaklarından hep aynı sözler döküldü. Bu dünyada her şey boş, her şey anlamsız. Aslında her ölümün ardından yaşanırdı bu duygular. Ama Barış'ın ölüm haberinden sonra nedense çok daha yoğun biçimde duyuldu bu sözcükler. Nedense gönül kırıklığıyla terennüm edilen ortak bir şarkının sözleri gibi. Bu dünyada her şey boş, her şey anlamsız. Neden mi? Barış Manço, Türkiye'de üç kuşağın içinden geçip gittiği 40 yıllık bir hayat labirentinde hep tünelin ucundaki ışık gibi durdu. 40 yılın karanlık ve umutsuz dönemlerinde şarkıları kimi zaman ağır duyguların, çoğu zaman da tarifsiz coşkuların nameleriyle akıp geçti. Lakin umutsuzlukla işi olmadı. Hiçbir zaman siyasi şarkıcı patenti taşımadı. Siyasal sloganlara rağbet etmedi. Ama kimselere fark ettirmeden hayatın siyasetinde gezindi. Asıl siyaseti o yaptı. Günahlarımızın ve sevaplarımızın yörüngesini dillere pelesenk ettiği sözcüklerle şarkılaştırdı. Hendek deve ikileminin önünde hepimizi düşündürdü. Sarı çizmeli Mehmet Ağaları deşifre etti. Ali'nin yazdığı, Veli'nin bozduğu ve herkesin fırıl fırıl döndüğü dünya haline buruk tebessümler yolladı. Devran dönüyor dostlar. Ben dönmüşüm çok mu? Eşeği şarkıları soktu, şarkılardan patlıcanlar çıkardı. Ve 40 yıl aramızda hiç kimsenin yadırgamadığı, sorgulamadığı, sormayı aklından bile geçirmediği upuzun saçları ve parmağında yüzükleriyle dolaştı durdu. Kara sevda, kara sevda diye diye kendini dağlar dağlara vurmuş bir modern zaman evliyası gibi seyran eyledi alemi. Sonra zaten Evliya Çelebi de oldu. Siyasi şarkıcı olma misyonunun çok ötesinde felsefesini notalara ve şarkılara güle oynaya yazan bir Türkiye filozofuydu. O sabah yağmurlu ve karanlık bir güne uyanan Türkiye'de Barış'ın ölüm haberini duyanların dudaklarından hep aynı sözcüklerin dökülmesi bundandı. Bu dünyada her şey boş, her şey anlamsız. Evet, Barış Hoca giderken yine bir yaşam felsefesini hayatımızın orta yerine bırakıp gitti. Hiç ölmeyecekmiş gibi göründüğü bir anda aniden yitip gitmesi, bıraktığı son şarkı ve son derste aslında. Bu kez güle oynaya olmadı ama. Oysa yıllar önce güle oynaya yazdığı şarkısının içindeki veda hüznünün farkına bile varmamıştık. Biz Ali yazar, Veli bozar diye tempo tutarken o şöyle diyordu aynı şarkıda. Barış yolun sonunda, yürü demek boşuna. Hayat duruyor dostlar, ben durmuşum çok mu? 11. ayrımın sonu, sayfa 200.